Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Adil Yargı programımızda Avukat Ceyhun Göktuğan'la birlikte bugünkü konuğumuz Adalet Bakanlarımızdan Sayın Oltan Sungurlu. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sayın Sungurlu, herhalde Türk siyasi tarihinde en çok Adalet Bakanlığı yapan şahsiyet siz misiniz?
Efendim, bakış açısına bağlı. 5 defa Adalet Bakanlığı yaptım ama bazı arkadaşların bir defada yaptığı kadar toplam yapmadım. Yani ben hep diyorum ki kısa dönem askerlik yaptım. Geldim gittim, geldim gittim.
Estağfurullah.
Maşallah. Ben yanlış
Evet.
hatırlamıyorsam Savunma Bakanlığı'nda üstlendiniz
Savunma
bir ara.
Bakanlığı da var, evet.
Maşallah. Sizin döneminizden bugüne adalet mekanizmanızın işleyişinde hem genel olarak gördüğünüz kusurlar, rehabilite edilmesi gereken yönler hem de bir ilerleme var mı? Nasıl işliyor mekanizmamız şu anda?
Şimdi tabii mutlak ilerleme vardır, öyle diyeceğim. Bunun kusuru kimseye bulamam. 5 defa Adalet Bakanlığı ben yaptığıma göre benim de kusurum var demektir bunun. Yani
Estağfurullah.
buradaki en büyük
Estağfurullah.
kusur yavaş ilerler. Türk Adalet son derece yavaş ilerler. Şimdi nedir yargının problemleri dersen onları artık saya saya senelerce saydık. Bir kısmı kalkıyor fakat başkaları ilave ediliyor. Ama şunu bilmek lazım. Sistem bir bütün. Yani yargı kendi başına bir müessese değil. Şimdi burada yani yargıdaki gecikme deyince, şimdi Türkiye'de bir tane alt tıp var. Ben Adalet Bakanlığı bitirdiğimde dedim ki başarılı olamadığım işlerden birisi ehli vukufluk. Bu ehli vukufluğun içinde biri de adli tıp. Yani başarılı olamadım. Adli tıpa giden evrak şu kadar bekler. Birçok toplantı yaptım alt tıp hocalarıyla. Yani bunu süratlendirmek için neler yapmamız lazım? Bu sizin mesleğiniz. Yani bunu değiştirmemiz lazım geldiğini lazım. Malzeme ne istiyorsunuz, makine ne istiyorsunuz, alet ne istiyorsunuz falan gibi. Fakat söylediğim gibi başarılı olamadık. Hatta şu anda Bakırköy tarafında bir eğitim merkezi var Adalet Bakanlığı'nın.
Evet.
Mesela orayı sırf adli tıp yapmak için aldım. Benden sonra eğitim merkezi olarak uygun görmüşler. Çok büyük bir yerdir. Ankara'daki adli tıbbı ben yaptırdım yani filan taşıdım ama dediğim gibi sonuçta Türkiye'de hakim eksikliği tabii yani yargının birinci probleminden birisi olmadı. Biz hakim eksikliğini tamamlayamadık. Orada bizim dar görüşümüz var. Yani hepimizin orada bir dar görüşü var. Mesela diyorlar ki ya işte 3000 5000 hakim aldık artık yeter. Yani eskisi gibi değil. Ha bana sorarsanız hakim savcı sayısını 40, 50 bin, 60 bin, belki 70 bine çıkarmamız lazım. Şimdi 12, 13 binde, 15 binde o çok oldu diyoruz yani sayı arttı. Tabii iş yükü ağır. Çok ağır bir iş
Evet.
yükü var. Ama inanın ki hakimlerimiz hakikaten çok çalışıyor bu iş yükünü aldı. Zabıt katiplerimiz son derece çok çalışıyorlar. Bu iş yükünün altından çıkmak çok zor ve durmadan artıyor. Müthiş artıyor. Hele bu bilgisayar suçları filan şehirleşmenin getirdiği suç artışı var ki hukuk ihtilafları da artıyor. Yani Türkiye çünkü yeniden şehirleşiyor
Evet.
ve artık ailelerin eski kontrolü, himayesi de kalkıyor. Yani eskiden aileler çocuklarını kontrol ediyordular, destek veriyordular ama artık şehirleşince kimsenin kimseye destek olması, gözetme şansı da yok. Yani bir de böyle bir sosyal patlama var. Daha da belki artacak. Yargının tabii çok büyük sıkıntı, kendi içinde çok büyük sıkıntıları var dersem burada bir başka mesele var. Yani daha ana meseleleri söylüyorum. Hakim, savcı açıkçası söyledim. Eğitim meselesi var. Yani iyi yetiştirme meselesi var. Hukuk tahsili yeterli bir tahsil değildir. Yani liseden bitiren bir çocuk hukuka gittiği zaman benim şahsi görüşüm, lise tahsilini bir tarafa koy, ondan hukuk tahsiline fazla bir şey gitmez. Hukuk yeni bir tefekkürdür. O tefekkür alabilmek için de çocuğun kültürünün ve kavrayışının bir hayli yükselmesi lazım. İşte herhalde bunu Amerika fark etmiş gibi yüksek tahsil yapmadan hukuk tahsili yaptırmıyor. Yani onun ufkunun daha açılması lazım. Bizim de bir başka problemimiz kanunlarımızdır. Şimdi kanunlar nedir kanunlar? Kanunlar toplumun önünü açan, toplumun gelişmesine hizmet edecek olan unsurlardır. Bu tabii çok mühim bir şey. Ama kanunların toplumla uzlaşması lazım. Şimdi bir toplum ki ben bu kanunu nasıl ihlal ederim den hiç rahatsız olmuyorsa. Yani toplumun herkesi mi? Münevvere de cahil eden. Bu kanunu biz nasıl ihlal ederiz den rahatsız olmuyorsa orada bir uyuşmazlık var demektir. Biz şimdi bu söylediğim birçok toplumu çok kesimi kabul etmez. Ama Türkiye Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçince halen ve halen Batı hukukunu insanlar bedenlerinde kabul etmemişler. Yani onu inkar etmenin, onu reddetmenin, onu ihlal etmenin kusur olduğunu kabul etmiyorlar. Bana öyle geliyor. Yani bunu böyle seziyorum. Çok bilerek de söylemiyorum ama avukatlık yaptım. Mesela neden? Kabul etmek lazım. Hukuka da öyle kolay kolay insanlar intibak edemiyor. Toplumun derinlerinde, farklı bir anlayış var. Bu doğru mudur, yanlış mıdır, hangi taraf haklıdır söylemiyorum ama bir şey söylüyorum. Yani işte kimse kanunu ihlal etmekten, onu atlamaktan rahatsız olmaz yani. Şimdi tabii ama Türkiye'nin, belki dünya hep böyledir. Ama Türkiye'nin sıkıntısı, hukuktaki bütün sıkıntısı, siyasetteki bütün sıkıntısı kendisindedir. Yani mesela ben kanun, Adalet Bakanlığı yapmış, avukatlık yapmış bir adam olarak hani kanunlara o kadar çok ehemmiyet vermem. Allah Allah ne demek yani. Yani benim için hiçbir kanun olmasa yanlışlık olmaz. Ben yanlışlığı yapmam ki. Yani kanunlar insanları yanlışlıktan önleyen bir şey değildir. Şimdi Türkiye'de bir yeni kanun var. Bu kanunları yeri geliyor Cumhurbaşkanları, yeri geliyor Başbakanları, yeri geliyor bakanlar. Dahil hepimiz ihlal ediyoruz. İhlal edince rahatsız olmuyoruz. Yani dolayısıyla kanunların dışında toplumun kendi anlayışı var. Belki ileride soracağınız bütün sorularda iş gelip gidecek, ferde dayanacak.
Vicdan.
Yani insanların kültürüne dayanacak, vicdanına dayanacak, anlayışına dayanacak. Şimdi demokrasi diyoruz, anayasalar yapıyoruz falan. Doğru, yapmamız lazım. Ama ben onlarla hiçbir şeyin çözülmeyeceğini biliyorum yani. Yani şimdi karakollara aynalar koyuyorsun, şu koyuyorsun, bu koyuyorsun, işte söndürüyorlar. Yine bakıyorsun ki dövecekse dövüyorlar yani. Hani bunu karakollara suçlamak için söylemiyorum. Tabii bugünkü polisimiz, dünkü polisimiz değil, onu ben de biliyorum. Ben de görüyorum, çok tekamül var ama yani şeyin, işin temeli gelip insana dayanıyor. Ama Türkiye'deki yargının problemi Türkiye'nin ana altyapısı. İşte biraz evvel ben size bir veraset ilamındaki olayı söyledim. Bir imarla ilgili ihtilafınız varsa belediyeden o imarla ilgili meselelerin mahkemeye gelmesi, doğru gelmesi. Tapudaki bir iş varsa onun kayıtlarının doğru gelmesi. İşte sağlıkla ilgili bir mesele varsa sağlıktan, doktordan, adli tıptan o raporun iyi gelmesi. İşte aklıma gelen birçok meseleleri düşünün. Getirilmesinin problemi var. Mesela şehadet diye bir müessese vardır. Şimdi diyorlar Avrupa'da şahit işte yevmiyesini veriyorlar. Tabii herkesin meskeni belli, yeri belli, geliyor. Bizde bir şahit isterse aylarca, yıllarca mahkemeye uyarlar. Her defasında başka yere gider, gelmez. Adamın zaten yevmiyesini vermiyorsun ya, yani çok da fazla bir şey tutamazsın. Ve oyalar mahkemeyi. Yani neden gecikiyor veya asıl problemimiz ne derse, asıl problemimiz ülkenin bütün meseleleri, ne kadar problemi varsa onlar yargının da uzamasının, yargıdaki yanlışlıkların da sebebidir.
Sizden sonraki siyasi iktidarlar döneminde yargıda belli bir yapılanma oldu mu? Yani sizin dikkatinizi çeken belli bir yönde yapılanma, sonra yani yargıya siyasi etki denen olayı doğuran, neden olan belli bir yapılanma var mıydı?
Şimdi efendim, tabii bu mevzuda söylenen çok söz var. Şimdi ben daha evvel açık televizyonlarda da beyanlarım vardı. Gazete küpürleriyle çıktım bir tanesine. Orada 15 seneyi aşkın bir zamandır manşetlerde laflarım var. Diyorum ki herkes elini yargının içine sokmasın. Yargı bu işi kaldıramaz. Yargı çöker. 10 senede de söylediğim bir söz var. Korkuyorum ki siyaset yargının sırtına binecek. Yargı çöker. Bunları söyledim. Daha sonra da bir gün televizyona çıktık. Bu manşetleri gösterdim. Dedim ki kimse kendini kenara çekmesin. Ben bunları 15 senedir, 10 küsur senedir söylüyorum. Şimdi yargı çöktü. Yani Anayasa Mahkemesi'nin 367 kararı felaket bir karardır. Yüksek Hakim ve Savcılar Kurulu'nun Van Savcısı'nın ihracı felaket bir hadisedir. Filan filan. Yani bir defa hiçbir siyasi iktidar hedef alarak bunları konuşmuyorum yani. Hiçbir şey yok. Herkes aynı şeyi yaptı. Herkes aynı şeyi halen yapıyor. Yani herkes aynı şeyi halen yapıyor. Şimdi bir gün bir anda oturuyoruz. Bir vatandaş var. İşte bu yargı margı dedim ki adama. Peki senin oğlun dedim şimdi şurada hakim olsa dedim. Ne düşünün? Dedi Allah esirgesin dedi. Bu kadar yükün altından kalkılır mı? Yani düşün ki bu hakim dediğimiz insanlar 25 yaşında, 30 yaşında, 35 yaşında insanlar. Ve bunların üzerlerine böylesine bir baskı geliyor. Ve üzerlerine her gün dedikodu yapılıyor. Her gün her dava için bütün insanlar yorum yapıyor. Ellerini sokup karıştırıyorlar, ediyorlar. Yani bu 15 senedir bir olayı anlatıyorum. Şimdi böyle bir olayda siyaset yargının içine girmiş mi, girmemiş mi? Yani yargı zaten felaket çöktü yani. Halkın yargıya güveni kalmadı, itibarı kalmadı böyle olay. Onun için ben bunu 10-15 senede dediğime göre demek ki yani herhangi bir parti yok. Her parti var bu işte. Herkes var, basın var, üniversiteler var, profesörler var, avukatlar var, hakimler hatta var, emekli hakimler. Davalar hakkında açın şimdi televizyonları. Her gün davalar hakkında yorum var. Bunlar anayasa açısından da yasak, ceza kanunları açısından da yasak, suç. Ama herkes bu yorumları yapıyor ya. Yani. Meclis kürsülerinde konuşuluyor. Onun için yani yargı siyasallaştı mı derken ha şimdi o ayrı bir mesele var tabii. Yani işte şu hangi tarafta siyasallaştı, bu tarafta o ayrı, onu bilemem. Onun içinde değilim. Yani onun hakkında bir şey söyleyemem. Ama mutlak olan bir şey varsa ki yargı siyasallaştı ve herkes de buna katıyor. Hı hı. Benden yana olursa yargı adil, olmasa adil değil. Bakın, açın bakın. İktidar partisinin elemanları da, muhalefetin elemanları da, iktidarın başı da, muhalefetin başı da lehlerine karar verildikleri gün Türkiye'de hakimler var. Aleyhlerine karar verildiği zaman bu yargıdan bir yere gidilemez diyorlar yani. Her gün meydandaki bir iş. Yani siz kendi çocuğunuzu her gün dışlar hakaret ederseniz çocuk şımarık olur, küstah olur, terbiyesiz olur. Ya siz kendi çocuğunuzu adam yerine korsanız çocuğunuz adam olur.
Şimdi efendim bir yargı mensuplarımızda şöyle bir anlayış oluyor. Biz zaman zaman konuşuyoruz burada konuklarımızla. Yerel mahkemeler kararları verdiğinde şimdi Yargıtay ne der bir düşüncesi oluyor. Yargıtay'a dosyalar gittiğinde Yargıtay kararlarının %50'sini genel kurullar bozuyor. Şimdi Yargıtay dairelerinin verdiği kararları şu günümüzde oran böyle. Yani bunu neye bağlıyorsunuz? Eğitim eksikliği mi? Yani kararları vermekteki ideolojik yaklaşım mı? Eksik inceleme mi? Yani benden şimdi savmak mı olayı?
Şöyle bakın, şöyle söyleyeyim size. Bu söylediğiniz hadise siyasi olaylarda, ideolojik olaylarda olabilir. Yani onlar da olabilir. Çok iddia görmüyorum çünkü seçim günü de orada ne kadar seçmen varsa sandığın başında hazır olup yoklama yapıp sonra oy verecek gibi bir şeydir. Şimdi onun için ideolojik kararlar yüksek yargıda çıkmıştır yani. Danıştay'da, Anayasa Mahkemesi'nde çıkmıştır. Gördük yani. Şimdi bunları görmedik desek yalan. Ama ben mahalle mahkemeler için pek bu hususta emin değilim yani. Onlarda çok ideoloji olduğunu. Ama şimdi mahkemelerin verdiği kararları Yargıtay bozabilir. Hı hı. Ne kadar bozuyor bilmiyorum ama sizin söylediğiniz ölçülerde değil herhalde. Yani öyle %50 falan zannetmiyorum.
Genel kurullar Yargıtay dairelerinin kararlarının %50'sini
bozarlar. Yani bozarlar da genel kurula giden zaten çok istisnai işler gider genel kurula. Çok az sayıda iş gider genel kurula. Orada da nispet nedir bilmiyorum. Bozarlar. Yani çünkü eğer dediğim gibi ideolojik davalarsa orada hiçbir şey kefir olmuyorum. Yani ne dün kefir oluyorum ne bugün kefir oluyorum ama Diğer davalarda hukuki yorum farkıdır. Yani bir daire böyle karar verir, bir daire böyle karar verir. Efendim bu nasıl hukuk? Diğer kez feryat der. Bu doğru hukuktur. Allah Allah, nasıl doğru hukuktur? Şimdi mahkemelerin yorum farkı vardır. Yani bu yani her zaman başka türlü anlatayım. Çok bilmem eski hukuku da başkalarından dinlemişim. Mesela ticaretle ilgili bir şeyde eğer siz bunu Hanefi mezhebine göre karar verirseniz bu mal senindir. Şafii mezhebine göre verirseniz bunundur. Yani ikisi de çok büyük hukukçular onların. Yani hukuktaki bu yol. Şimdi hukuk yargı kararlarıyla gelişir. Yani yargının serbest kararlar hukuku geliştirir. Toplumla uyumu o sağlar. Şimdi Yargıtay'ın bir dairesi böyle karar verir, bir dairesi böyle karar verir. Daha sonra Yargıtay Genel Kurulu bunları getirir bir araya, der ki bu olacak. Yani içtihadı birleştirme diyoruz. Şimdi o zaman şöyle bakalım. Yargıtay'ın bu dairesi bu karar verdi. Bu dairesi de bu karar verdi. Genel Kurul'da bunları birleştirdi. Ya onunkini, ya onunkini veya yeni bir karar verdi. İşte hepsi hukukun içindeki iştir. Yani hukukun yorumudur. Tamam ama bunu biz vatandaşa anlatamayız. Yani vatandaş der ki ya olur mu kardeşim? Şu mahkemeden bu karar çıktı, 5 sene sonra bu çıktı. Şimdi bunu size başka türlü anlatmaya çalışayım. Türkiye'den değil de diyelim Almanya'dan anlattım. Almanya'da komünizm yasaktı değil mi? Şimdi aynı kanunlar duruyor ama serbest. Yani gelişen şartlarda, gelişen dünya şartlarında, toplum şartlarında hukuk da gelişir, değişir. Şimdi bu hususta bir beyanım çıktı yani. İşte hukukta konjonktüreldir dedim. Bir profesör makale yazmış, diyor ki biz Sungurlu'ya çok güveniyorduk diyor, o da hukuk konjonktürel diyor. Sonra görüştük kendisiyle, dedim ki doğru söylüyorum. İki türlü konjonktürel var. Birisi değişen zamana ve teknolojiye göre hukukun yorumu. Birisi de valla siyasi ortama göre yorumu. İşte o sizin kastettiğiniz konjonktürel ama ben söylerken ikisini de kastettim. Kaçamak kapısını da. Şimdi yani hukuk böyle bir şey. Tabii bu çok bariz olursa toplum rahatsız olur tabii yani. Mahkemelerin de çok esnek olması lazım. Yani bu mevzu esnek. Mesela şimdi toplumda bugünlerde bir mesele var. Mesela bu davalar görülüyor, siyasi mahiyet işte. Mesela orada tutuklamalar var. Belki hepsi %100 haklıdır. Mutlak haklıdır. Yani ben haksız diyecek halim yok. Ama toplum mesela ben de öyle düşünüyorum. Ne oluyor şimdi? Yani yargının da bu kabil meselelerde mesela daha esnek olmasında fayda vardır diye düşünüyorum. Yani hukuk ihlal etsin demiyorum. Sonunda kararları yanlış versin demiyorum. Sonunda kararları doğru vermesi lazımdır. Ama mesela bu şimdi tutuklama işi
99'da bizim müvekkilerimiz de yaşadı efendim bunu. Bizim müvekkilerimiz de yaşadı aynı şeyi. Yani Altuğ Bey çok iyi bilir. 99 yılında hiç kaçma şüphesi yok, bir şey yok. Sırf hani basının şeyiyle müvekkillerimiz tutuklandı bizim yani. Hayatında bir defa yurt dışına çıkmamış müvekkilimiz tutuklandı mesela yani.
Şimdi işte bakınız basın ne yaptı? Davayı yönlendirdi.
Evet.
Yani inanın bu mevzuda çok manşet var yani. Gazetede benimle ilgili. Elinizi çekin diyorum. Elinizi çekin.
Sayın Bakanım, şimdi yargının esnekliği ve hani Yargıtay daireleri arasında bile farklı kararlar olabiliyor diyorsunuz. Bu hukukun belli bir yönde kullanılmasına neden oluyor. Bakın biz yaşadık, ben size söyleyeyim. Şimdi bir çete suçlamasıyla açılan davada yerel mahkeme bunun kanunu hangisi dedi. 4422'den görevsizlik vermiş. Devlet Güvenlik Mahkemesi o zaman. Sonra yerel mahkemeye gittiğinde soruyor. Yargıtay 5 cevap veriyor. Bu diyor 313 TCK 313'ten yargılanacak. O yüzden al sen yargıla diyor. Bir Yargıtay kararı var. Ama sonra işte zaman aşımı kararı çıktıktan sonra tekrar bozulduğunda bu sefer Yargıtay 8. Dairesi diyor ki yok efendim diyor bu TCK 220 olması gerekir diyor. O yüzden sen i̇şte tekrar bu... değerlendir diyor. Bu sefer bitmiş bir dava cezayla neticeleniyor bu karar değişiminden sonra. Halbuki burada bir anlaşmazlık var. Genel kurula gitmesi lazım. Bu sefer ben, Yargıtay Başsavcılığı göndermiyor. Benim, yani yargı işleyişinde...
Benim bir lafım vardı. Derim ki ben hiç kimsenin meselesini onunla münakaşa etmem. Dediğimi anlatabildim mi? Şimdi o sizin meseleniz olduğu için o mevzuda yorum yapmam.
Misal. Kızın konuştuğunuz...
Ama bakın burada söylediğim bir şey var. Yani sizin olayınıza da geçerli. Böyle şüpheli olan bir olaylarda tutuklamayı yapmamak lazım. Yani bakın bu kadar şüpheli, bu kadar değişik kararlar çıkıyor. Siz de burada tutukluyorsunuz. Sonucunda insanlar mağdur oluyor, beraat ediyorlar veya çok az bir ceza alıyorlar veya hiç ceza almıyorlar. Asıl olan tutuklamayı asgaride kullanmaktır. Yani tutuklamayı bol kullanırsan tabii ki yani suçu cezasız bıraksınlar manasına söylemiyorum işte ama biraz daha bu mevzularda tutuklama mevzuunda esnek olmakta fayda var diyorum.
Evet. Ben
sözün sonu o yani.
Evet. bizim davamızda yani dosyanın aynı dosyanın içinde başka numara alan bir dosya beraat almıştı. Buna rağmen söylediğim gibi sonradan zaman aşımına kararı bozulup ceza kararı çıkmasına rağmen ondan sonra Yargıtay yine bozdu bu ceza kararını. Çünkü dosyanın zaten bir 600 klasör dosya var. 599'u savunma delilleri her şeyi ispat ediyor. Bir dosyada iddialar var. Hiçbir delil yok. Hiçbir şeyi yok. Dolayısıyla bazı yargılamalar böyle uzuyor 12 seneye. Bunlar da adil yargılamanın...
Bir istimlak davasında iki istimlak davası. İkisine de aynı ehli vukuflar. Yan yana iki gayrimenkul. Tezidi bedel davası. Aynı raporlar, aynı heyet. Aynı mahkemeden aynı gün karar çıktı. İkisini de temiz ettim. Biri tasdik edildi, biri bozuldu. Aynı da. Ve ya aynı gün ya bir gün farkıyla. Yani bunlar da olmuyor değil. Bunlar da olur. İşte burada iş yükü dediğimiz olayın etkisi var. Yani bir hakim günde 30 tane, 40 tane, 50 tane dosya bakmamalı. Böyle bir şey olmamalı yani. İşte mesela 1000 tane asli hukuk davasına bakan hakim var. 1000 tane. Şimdi 1000 dava var, daha fazlasına bakan var ya ben yine biraz aşağı tuttum. 1000 tane dosyanın bölün 220 tane günümüz var, mesai günü. Bölün gün başına ne geliyor? 4,5 dosya. 4 dilekçe, ben 4'e de düşürdüm. 4 dilekçe alacak, okuyacak. Hangi delillerin getirilmesi lazım geldiğine dair karar verecek, yazacak. O deliller gelecek, aynı gün için bunlar yani çünkü güne bölüyorum ya. Gelen delilleri o gün taraflara tebligat çıkmış olacak. Onlar da müdafalarını vermiş olacaklar. Replik tüplik diyor kişiler defa cevapları var. Onlar da yermiş olacak. Bütün onlar okuldan sonra o gün şahitleri dinleyecek. Keşif yapılması lazımsa o gün keşif yapacak. Ehli vukuf bir tetkikatı lazımsa onlar yapılacak. Sonra o gün karar verecek. Sonra bu kararları yazacak. Sonra bu kararları tebliğ edecek. Sonra kararlar temiz edilmişse onları gönderecek. Temizden tasdik edilip gelmişlerse onların tekrar onamasını, kesinleşme şerhlerini verecek. Bu söylediğim işin yapılması mümkün değil. Ben büyük şehirlerdeki hakimleri görünce böyle iyi ki ben hakim olmadım diyordum. Bunu ben yapamam bu iş. Yapılacak iş değil yani.
Bir de sanık olduğunuzu düşünün. Nasıl? Bir de sanık olduğunuzu düşünün mesela yargılandığınızı.
Orası da iyi.
Yani tabii ki ne oluyor? Yanlış karar ve yanlış adalet yüzünden insanlar mağdur oluyor tabii. Hakimlerimizi tenzih ederim çünkü ben artık onlarla da aynı meslek mensubu sayılırım. Ama yani bir insan, yorulan bir insanın İşbu haline gelen bir insanın sinir sisteminden de verdiği kararının selametinden de emin olmamız çok mümkün değil yani. İnsan yapsın. Evet.
O yüzden belki size de sormak istiyorum Cemil Bey. Şimdi hakimlerin sağlıklı saatli karar vermeleri için de kendileri açısından da mesela hakimlerin yargılanabilmeleri Mesela yüksek yargı mensubu hakimlerin yargılanabilmeleri. Evet. Gerektiğinde hakimlerin reddedilebilmeleri, daha kolaylaştırılması.
Evet.
Çünkü bir mesleki dayanışma oluyor. Bir üst mahkeme yok sen kal diyor. Hani mecburi bir taraflar istemediği halde devam zorunluluğu oluyor. Hakimlerin yargılanamaması onların kararlarının sorgulanmaması anlamına geliyor. Mağduriyetleri anlatıyor. Bu konularda daha iyileştirmeler yapılabilir mi?
Evet, aslında bu konu yani Türk yargısının önemli sorunlarından bir tanesi. 2012 yılına gelmiş bulunuyoruz. Bugüne kadar Yargıtay üyesi olarak bir kişi yargılandı. Şu anda yüce divan sıfatıyla. Sayın Bakanımız da bilir bunu. Yani bu da birçok olaylar oldu. Daha önce de birçok hani konularda başka hakimlerimizin ismi geçti. Ama o olaylar bir şekilde kapandı veya kapatıldı. İsmini ne koyarsak koyalım. Şimdi bu durum yani hem yargı sistemimiz için bir büyük handikap hem de hakimlerimiz için de büyük handikap. Şimdi bir insan üzerine bir suç itham edildiğinde o insan suçludur demek değildir zaten hukuk sisteminde. Yani hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmalıdır. Kesinleşmiş yargı kararı bulunmadan kimse suçlu değildir masumiyet karinesi gereği. Şimdi böyle bir insanı eğer siz yargılamaktan kaçırırsanız zihinlerde soru işareti uyandırırsınız. Bunun için de hakimler hakkındaki soruşturmaların veya yapılacak davaların kolaylaştırılması gerekiyor. Yani Adalet Bakanlığımızın açıkçası bu konuda kendisine çok büyük sorumluluk düşüyor bu konuyu kolaylaştırması gerektiğinde. Aynı şekilde reddi hakim sistemi de veya hakimlere açılacak tazminatlar da. Bugüne kadar benim hatırladığım yani birçok tazminat davası açmışımızdır veya görmüşüzdür. Hiçbir tane hakim aleyhine neticelenen tazminat davası görmedim ben. Sayın Bakanımız görmüş müdür bilmiyorum. Onun tecrübesi bizden çok çok yüksek. Yani reddi hakim talepleri de öyle yani. Hakimler hakkında reddi hakim talepleri %99.99 reddedilir yani. Bu bir hani karine gibi bir şeydir yani artık hukuk sisteminde. Öyle değil yani somut delil varsa illa bir hakim bir dosyaya bakacak diye bir zorunluluk yoktur hukukta yani. Ya o insanlar hani şu anda ceza muhakemesi kanununda şüpheden bahsediyor hakimle ilgili. Şüphe zihinde uyandıysa başka hakim yok değil ki yani adliyede. Evet. Başka bir hakimin o dosyaya bakması gerekiyor. Onun için de sistemin çok çok basite indirgenmesi gerekiyor. Yani gerek dava tazminat davası açarken gerek hukuk ceza davası açarken sistemin son derece basitleştirmesi gerekiyor. Soruşturma sisteminin kolaylaştırılması gerekiyor. Ondan sonra mesela Adalet Bakanlığı'nın izin çıkmaz hakimler hakkında şikayet ettiğinizde dava açılması için. Yani bunu hani tek bir şeyle değil de daha böyle basite indirgeyip o insanın da hani tamam bu insan demek ki bir şey yokmuş hakkında deyip o şekilde devam edilmesi gerekiyor. Yoksa onu hani oradaki yargılama sürecinden o insanı kaçırarak o insana faydalı bir şey yapmış olmuyorsunuz. Hukuk sistemi adına da faydalı bir şey yapmış olmuyorsunuz. Evet. İnsanların zihninde sadece soru işaretlerini sayısını fazlalaştırıyorsunuz.
Şimdi o yüzden Sayın Bakanım yargı çökmüş durumda diyor ya. Biz elbette ki yargı mensuplarımızın iş yükünün çok olduğunu ve ekseriyetinin düzgün bir şekilde kararlara verdiğini biliyoruz ama tabii ki insanların adalet duygusunu zedeleyen yargılamalar da oluyor. Buradaki hakimlerimizin tabii adil karar verme ile birlikte kimi zaman cesur da olmaları gerekiyor. Tabii dediğiniz gibi mesela basının şeyinden bir takım ne de olsa hakim de bir insan yani psikolojik etki altında kalabilen bir yönlenmeye şey olabilecek cesur da olması gerekiyor. İdeolojik yaklaşımlardan arınmış olması gerekiyor. İş yükleri var ama hakimlerimizin vasıflarının da
şimdi hakimin bağımsızlığı ve
güven verici şekilde olması gerekiyor.
Diyoruz ya hakimin bağımsızlığı, hakim teminatı. Mesela bilmiyorum daha evvelden benden önce söyleyenler var mıydı? Mesela ben hakim bağımsızlığında bir numaralı meselelerden birisi hakimi yargıya karşı bağımsızlığı diyorum. Yani yargının yargıya karşı bağımsızlığı. Tabii bir başkası da hakimin kendine karşı bağımsızlığı yani. Mesela bunları televizyon oturumlarında çok söylemişim. Şimdi ama söylediğiniz meseleyi başka yoldan başlayıp da belki buraya gelebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti de vatandaşlıkla teba tam ayrılmamıştır. Biraz Anadolu'da benim bir misalim var. Diyorum ki defterdar bir suç işlese. Yani defterdarlar alınmasın. Yani birisinin namusuyla, ırzıyla bir suç işlese. Akşam varis, savcı, emniyet türü, jandarma komutanı toplanırlar. Defterdarı nasıl kurtaralım derler. Onlar o şehirde bir müstemleke memuru gibidirler. Duydun mu söylediğim?
Evet.
Ben bunları daha evvel de birçok yerde söylediğim için söylüyorum.
Evet.
Şimdi ama gün geçtikçe bu değişiyor tabii. Nasıl değişiyor? Televizyonlar yani toplumun her kesimi artık hakkını arama durumuna geçti. Yani dünkü gibi değil bugün. Yani 30 sene evvelki gibi değil, 40 sene evvelki gibi değil. Ama halen belirli ölçülerde bu vardır. Şimdi mesela hakimler için Adalet Bakanlığı izin vermez dediniz ya. Tabii o bakana da bağlı değil biliyorsunuz.
Biliyorum evet.
Bakana bağlı bir şey de değil ama.
İnceleyen de hakim efendim.
Yalnız çok doğru bir şey söylediniz. Kaç tane Yargıtay üyesi hakkında işlem yapılmış? Yakın tarihimizde de bazı şeyler oldu. Çok zordur müessesenin işlemesi. Yani mesela Adalet Bakanlığı'nda ki bypass kanunu çıktı. Ki ben bypass kanununa karşıyım yani yanlış oldu diyorum. Adalet Bakanlığı'nda eskiden 13 kişi vardı. Bakanı dövse bile adam görevine devam ederdi. Ben diyorum ki o doğruydu diyorum. Bakan da dayak yemesin. Ya tabii işin esprisi hiçbir hakim bakanı dövmez. Ama diyelim ki dövdü. Bir faz. Bakan bir mazbata yapar, Yargıtay'a gönderir. Yargıtay'a önce bir kurul kurulur. Yargıtay üyeleri de öyledir. Bu soruşturma yapalım mı, inceleyelim, inceleyelim mi derler. İşte o bir karar verir. Ondan sonra asıl kurul kurulur. İşte bu işler 3-5 sene sonra o arada 3-5 tane bakan değişir. Şimdi zordur bir şey. Şimdi bir tane size eski anlatacağım. 1960. Ankara'da İstanbul'da iki avukat. Baba oğul. İsimlerini bilmiyorum da diyelim ki biri Abdi Celal, biri Celal Abdi. Baba oğulun isimleri, yerleri değişik. Aynı kandalar karşı karşıya yazıhaneleri. İkisi de avukat. Veya ikisi de iş adamı. İş adamı belki de doğru iş. Öyle diyelim iş adamı. Baba oğul davalı. Hem de o han için davalı herhalde. Şimdi dava Yargıtay'dı. Bir emniyet müdürü oğula bir mektup yazıyor. Diyor ki ben diyor işte üyelerle görüştüm. Senin lehine mahkemeden kararı çıkarttım diyor. Yazıp gelecekti. İşte para mara lafları da var herhalde. Mektup geliyor. Abdü Celal'e verileceğine Celal Abdü'ye veriliyor. Bütün gazeteler sürmanşet. Emniyet böyle 15 gün, bir ay kayboldu. Ondan sonra o geldi vazifesine devam etti. Bu işlerin hiç kalmadı. Şimdi tabii Türkiye'de bunlar oldu. Ama ben biraz evvel en ağırını söyledim. Bir Anadolu şehrindeki, Türkiye'deki yapılanmayı söyledim. Yani bu kanunlar çok meseleyi çözmüyor yani.
Evet.
Halk da buna alışıktır biraz da. Yani tepki duyar ama yani bilir ki bu böyledir yani. Kendi hakkı eğer orada üst düzey yöneticiyle çatışmışsa mesela bir tarihte bir vali hakkında Batı şehirlerinden birinde gazetecinin biri bir yazı yazdı. Vali çağırdı onu dövdürdü. Hiçbir şey de olmadı. Aynısı benim bildiğim Doğu şehirlerinden birinde oldu. Orada da gazeteci tokadığı yerde yanında kaldı. Yani bunlar Türkiye'de olan ama zamanla tabii azalan şeyler yani. Eskiden bir vali paşanın aleyhinde bir şey söylenebilir miydi bir şehirde? Şimdi başa o şehrin gazeteleri de vatandaşları da yazıyor da söylüyor da tenkit ediyorlar. Ama doğrudur yani. Hakimlerin birbirine kayırdığı da doğrudur. Ama bak başka bir şey söyleyeyim. Ben aşağı yukarı reddi hakimi hiç kullanmadım gibi. Çünkü ben Yargıtay'a çok güvenirdim. Yani derdim burada hakimin kanaati. Ben hakimin kanaati, düz kanaatinden dolayı hakimi reddetmezdim. Yani hakimin vicdanı kanaati buysa, hakim taraf tutarsa reddeder. Yoksa vicdanı kanaatinden dolayı ne yapar? Kanaati bu. Kanaatini kuvvetlendirmek için zaptı bildiği gibi yazarsa. Yani. Yoksa zaptı doğru tutuyorsa adamın kanaati bu. Benim aleyhime hatta küçük şehirde avukatlık yaptığım için tesadüfen hakim başkalarıyla konuşurken benim aleyhime karar vereceğini duyuyorum. Reddetmezdim. Çünkü bilirdim ki o hakimin vicdanı kanaati o. Yargıtay'a giderim, hakkımı alırım derdim. Ve alırdım da yani. Eğer haklıysam alırdım da. Ama bu işleri inatlaştırmamak lazım. Hakimler için de söylüyorum. Yani bu işler İzzet-i Nefis meselesi değil, grup meselesi değil. Ben tabii iki tarafta da bulundum. Yani beş defa Adalet Bakanlığı yaptıysam artık hakim sınıfında da bir tarafım var, bir tarafta avukat tarafım var. Tabii ki halen baroya kayıtlı avukatım yani. Yapmıyorum ama baroya kayıtlıyım. Kayıtımı sildirmedim. Bunlar Türkiye'nin meseleleri. Biraz evvel söylediğim gibi insan meseleleri bunlar yani. İnsan meseleleri.
Evet, sizin zamanınızdan sonra siz 99-2002 arasında siyasette değildiniz.
Yok, ben 99'da bu işi noktaladım. Evet. Ondan sonra yokum.
Şimdi o dönemin siyasi yapısının yargı mekanizmalarını, soruşturma mekanizmalarına etkisi yüksekti ve bunlar basında da yer aldı. Mesela o dönemin yargıya taşınmış dosyalarda daha henüz bir şey yokken de soruşturma safhasında gazetelerde taraf olarak beyanlar veriyordu. Yani bunlar gazete arşivlerinde belli yani. Evet. Televizyon arşivlerinde belli. Ve dolayısıyla yargı o beyanlara göre şekillenebiliyordu ve insanlar mağduriyet yaşayabiliyorlardı.
Diyorsunuz.
Tabii 99-2000 arasında
burada... Dedim ya kimsenin davasını müzakere etme.
Evet. Hatta işkence de çok fazlaydı o zaman. Gerçekten. Yani insan hakları konusundaki en çok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bizi ön plana getiren davaların o dönemde olduğu malum.
Şimdi bu savcılığın güçlendirilmesi diye bir dosya hazırladım. Ayrıldım maalesef. Ona dayalı da Mesut Bey'in bir başbakan olarak genelge çıkardı. Tabii o gün için büyük kürültü çıkardı. Bugün o genelgenin birçok hükmü yerine getirildi. Genelgede aklımda kalan birkaç husus var. Kanun çıkarılsın diyor Mesut Bey. Ben genelgeyi hazırladım. Mesut Bey imzaladı, Allah razı olsun. Orada şu. Mesela diyorum ki şeyde o genelgede emniyet müdürlerinin ve jandarma komutanlarının sicilleri doldururken başsavcıdan görüş alınır. Tabii bu kıyamet koptu tabii o zaman. Yani madem ki zabıtanın içindedirler, adli görev yapıyorlar, yaptıkları görev için
tabii ki almaları gerek.
Mesela dedim ki aynı frekansta tesis taşırlar. Çünkü sen savcıya tesisi veriyorsun, emniyet ve jandarma tesis frekanslarını değiştiriyor, bizim savcı yine kör kalıyor. Yani bunları kanunla yapmaya çalıştık falan. Buna dair şu anda hatırlamıyorum, 8-9 maddedir. O zaman emekli olan bir Yargıtay başkanı, ya bu benim daha evvel elimde olsaydı ben Yargıtay açılışında bunu dile getirirdim dedi. Bunların bir kısmı şimdi söylediklerim, bir kısmı şu anda yapılıyor. Yani hepsi değilse bir kısmı yapılıyor. Belki de çoğu yapılıyor. Bir başka şey tabii. Orada savcılığın güçlendirilmesi için mesela dedim ki 30 binin üzerinde savcı almamız lazım. Hı hı. Şimdi bakınız bu bir psikolojik olay. Diyarbakır'da beyefendi başsavcı. Diyarbakır'da bir asayiş toplantısı var. Bizim 35 yaşındaki başsavcımız oraya gidiyor. Oraya geliyor. İşte kor general bilmem kim, tüm general bilmem kim. Hepsi rütbeli. Silahlı bir ekip. Emniyet müdürü geliyor. O da rütbeli. Emniyet amirleri falan. Onlar da rütbeli. Onlar da silahlı. Tabii onların olaya bakışı başka, savcının başka. Şimdi aralarında bir görüş farkı olduğu zaman savcı çok dışlanıyordu. Eziliyor. Bir tek ses onun sesi. Halbuki dedim ki biz bu yerlere, bizim savcımızla böyle toplantılara 30 arkadaşıyla gidebilmeli. Benim orada o kabir yerde 100, 150, 200 tane savcım olması lazım. Ne demek istediğimi anlatabildim
evet.
mi? O savcı da oraya gittiği zaman orada onlar da 20 kişi aynı şeyi söylerse karşılığında etki yapar. Şimdi bir tek savcı söyleyince oradaki komutanlar ve emniyetçiler Allah Allah bu savcı diyorlar ya. Bu bozuk çıktı diyorlar. Yani çünkü onların yetişmesi, onların olaya bakışıyla savcınınki hakikaten uyuşmuyor.
Evet.
Sonra ne oluyor biliyor musun? Sonra bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Ve bir hayır Türkiye cezayı.
Doğru.
Onun için böyle Adalet Bakanlığı'nın da o dosya duruyordur muhakkak. Savcılığın güçlendirilmesi diye bir dosya hazırladım. Tabii dedim ya kısa dönem askerlik yapıyordum yani başta.
Evet. Dediğiniz doğru de, efendim. Ben evet. Sayın Bakanımızın dediklerine birkaç ekleme yapmak istiyorum. Şimdi orada sicillerde yani adli kolluğun sicillerinde başsavcının oluru olmadığı dönemlerde yani eski zamanda özellikle 99 yılında görev yapan emniyetçiler veya işte jandarma kolluğçular savcılara veya başsavcılara kafa tutacak duruma gelmişlerdi. Yani onlara karşı hani mukabele edecek duruma gelmişlerdi. Halbuki bunu yapamamaları ve bunu tefekkür bile etmemeleri lazım. Çünkü onların adli amiridir yani üstüdür onun. Böyle bir şeyi yapmaya teşebbüs etmesi de bakanımızın dediğinin son derece haklı bir durum olduğunu gösteriyor. Yani.
Evet ben hatırlıyorum 99 yılında.
Başka bir olaya rastladım. Şimdi Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, işte İçişleri, Jandarma filan bir protokol yapacağız. Bu protokolda icabı birisi bunların şeyler, nezarethaneler falan var işin içinde. Tabii anlaşamıyoruz. Yani olmuyor. Sözümüz bir araya gelmiyor. Uzadı falan. Sonra benden sonra bir bakan arkadaş protokolü yapmış. Anlaşmışlar, yapmış. Fakat meslek dışı bir arkadaş. Çağırdı bir gün. Yani dedi ki şu protokolü yaptım dedi. Tebrik ederim dedim. Hayırlı olsun. Dedi ki emniyet haber verince gidip nezaretlere bakacağız dedi. Şimdi nezarette birisi muhtemiste.
Ne zaman istersen yaparım.
Ama emniyet savcıyı koymuyormuş oraya. Demiş anlaşmışlar bizim bakan bey de imzalamış. Tabi bakanın suçu yok oraya yanındaki bürokratların ikaz etmesi lazım. İmzalamış onu. Emniyet haber verince gidebileceğiz nezarete. Yani düşünebiliyor musun? Yani buna Türkiye'de oldu bu işte. Kendi kanunen bize ait nezarethaneler. Biz sorumlusuyuz yani. Orada bizim adımız iş yapıyor emniyet. Bizim adımıza iş yapıyor.
O arada tabii şeyler temizleniyor. Yani kirli çamaşırlar temizleniyor anladığım kadarıyla. İşkence yapılıyor, bir şeyler oluyor. Orada kirli çamaşırlar temizleniyor.
O yine iyi bazen savcılar. Ben bir hafta müşahede ettim yani göz altında. Evet. Bir kere bile gelip kontrol etmediler savcılar. Evet.
Şimdi tabii oradaki şeylerden birisi, yani bu benim o dosyadaki birisi ki mesbeyde onu imzaladı. Nezarethanelere her gün savcı gelip defteri imzalayacak. Yani her gün savcı nezarethane defterine gelip imzalayacak. Yani her gün orayı kontrol etmesi lazım.
Güzel.
Çünkü orası savcının sorumluluğundaki bir yer.
Evet.
Ama zannediyorum bunlar şimdi halledildi herhalde. Tam bilmiyorum ama.
Yani şu anda işte kamera sistemleri benzeri sistemlerle çözülmek isteniyor tabii. Evet. Eskisi yani, gibi değil.
En azından müdafi avukat olmadan bir ifade alınmıyor. Şimdi o 99'da öyle evet. değildi. Yani avukat yokken ifade alınıyordu ama 90, ifadeler
99'da da vardı da işte bazen dedim ya kanunlar her zaman tatbik edilmiyor.
Her türlü hukuksuz
ama bak fena olmamış bu arada siz de hukukçu olmuşsunuz yani.
Alaylı olduk evet alaylı. Ben o yüzden hep misal veriyorum çünkü işte evet. çeken olunca
tabii misalleriniz hep başınızdan geçen olaylardan.
Evet kamuoyuna da mal evet. olmuş davalar oluyor onlardan da örnek olabilir ama insan çekince inceliklerini daha iyi biliyor hatırlıyor. O nedenle tabii yargının daha iyiye gitmesi için bizim buradaki programımızın, konuşmalarımızın şimdi, gayesi tabii, o. Yani yardımcı olabilmek, adil bir yargının tam teşekkül etmesi, tecelli etmesi için konuşmalarımızın fayda vermesi.
Yargıyla ilgili meseleler çok. Mesela orada bizim nezarethaneler vardır ki şimdi onlar hep hallediliyor. Biraz övmüş olayım yani. Benim projelerim benden sonraki arkadaşlar takip ettiler. Mesela İş Yurtları Kanunu diye bir kanun çıkardım ben. Şimdi o kanun sebebiyle zannediyorum senede 5-600 trilyon para geliyor Adalet Bakanlığı'na ve bu bütçe dışı paradır. Ve Adalet Bakanlığı şu anda Türkiye'nin en hazır parası olan bir bakanlıktır. Hmm. Adalet Bakanlığı şu anda adliye binaları, cezaevleri falan yapılıyor, övünüyorlar ya. Yani kusura bakmasın.
Maşallah.
İş Yurtları Kanunu bugün Adalet Bakanlığı'nın ayakta tutan bir kanundur. Tabii orada şunlar esas koyduk. Dedi ki her yeni adliye bir öncekinden daha yüksek standart olacak.
Evet.
Aşağı yukarı devam ediyor yani. Öyle zannediyorum. İşte mesela bu cezaevleri biliyorsunuz belki yaşınız müsait mi bilmiyorum. Bizim bir Eskişehir cezaevimiz vardı. Yani Eskişehir'de Kovuş usulünden Oda usulüne çevirmiştim. Önce bütün basın tebrik etti, gitti, gördüler cezaevini. Biraz da beni kınadılar, lüks cezaevi yaptırmış, bu kadar devletin parasını harcamış, otel mi diye. Sonra tabii işte bazı ideolojik şeyler girince içine, vay efendim işte bu Eskişehir cezaevi bilmem falan. 1991'de iktidar değişince güven oyu almadan ilk yaptıkları iş cezaevini kapatmak oldu. Eskişehir cezaevini. Ki ben Eskişehir cezaevine daha 3-4 kişi ancak sevk etmiştim ve diyordum ki yaramazlık yapanları göndereceğiz. Yani aslında banyolu, televizyonlu odalar. Kendi müstakil havalandırmaları var. Sonra tabii işte oda sistemi cezaevi projelerini yaptık, ihale ettirdik. Şimdi mesela cezaevlerinde duyuyor musunuz ırza geçme şu bu çok nadirdir yani böyle. Şimdi efendim tabii cezaevlerindeki insanların devlet emniyetini sağlamakla görevli. Koğuş atıyorsunuz giremiyorsunuz. 60 kişilik koğuş, 30 kişilik koğuş içeri giremiyorsunuz. Ve hiçbir güvenliği yok. İnsanların güvenliği yoktu. İşte bu hem projelerini yaptık hem paralarını hazırladık. Şimdi cezaevleri de istediğin gibi yapılabiliyor. Adliyeler de yapılabiliyor. Tabii bütçeden de muhakkak para veriliyor ama yani bütçeden hiç para verilmese bile birçok problem bu söylediğim paralarla çözülüyor. Ha daha çok imkan verirse tabii daha çok iyi olur. Ama söylediğim gibi hakimi çok alacaksın. Adliye binası lazım. Onun içine koyacak bina da lazım. Yani hakim meselesi bir numarasıdır. Benim bir başka tabirim var. Derim ki adalet bir ağacın altını da dağıtırır. Yani hiç binası olmasa bile iyi bir hakim adaleti bir ağacın altında da dağıtır. Ha bu bina yapmayalım demek değil. Yani binalara yaptırdım, paralarını bulduk falan ama yani önce hakim. Önce hakim. Çünkü yani oturur hakim bir ağacın altında, dinler insanları, dinler delilleri toplar ve hükmünü verir. Bu sebeple yargının bir numaralı problemini bir daha getirdik, hakime dayadık.
Doğru.
Hem sayıca hem kaliteci.
Evet. Kanunlar
ama arkasında da ondan önce biz toplum. Yani ondan önce biz miyiz? O yargının içinden elimizi çekeceğiz. Çekmesek bu işin düzelmesi mümkün değildir.
Tabii yargıya yardımcı olmak lazım. Programımızın da kastı o.
Evet.
Zaten hakimlerimiz de kanunlar var ama dediğiniz gibi sonuçta bir vicdanla verilen kararlara var. Kanuna uygunluğuyla birlikte teamüllerin getirdiği özellikle yerel mahkemeler mesela yargılananlarla birebir muhatap oluyor. Orada şahsı görüyor, tavrını görüyor, yapısını görüyor. Dolayısıyla tabii Yargıtay'da evrak üzerinden bakılıyor evet. Kararlar. O yüzden Yargıtay'ın yaptığı bazı hatalar tekrardan yerel mahkemeye döndüğünde yerel mahkemelerin bunları düzeltme imkanı da oluyor.
Şüphesiz tabii ki yani direnme diye bir müessese var hukukta ve cezada da. Mahkemeler gönül rahatlığıyla bu kanundan aldıkları güçle direnebilirler. Ceza genel kurulları var, hukuk genel kurulu var. Bu kararların bozulması söz konusu olur yani. Hiçbir sakıncası
direnirse yok. Ve doğru karar verirse bu defa 4 puan alır. Yani kararı tasdik edildiğinde 1 puan alıyorsa şimdi 4 puan alır. Yani hakim kararı bozulsa bile bazen hakim puan alır. Yani eğer yazdığı kararda bir hukuki tefekkür varsa, Yargıtay'ın görüşü o istikamette olmasa bile hakimin kararındaki muhakeme tarzından dolayı hakime not verilir. Yani yoksa illa bozulan bütün kararlarından dolayı notsuz kalacak diye bir şey yok yani.
Evet. Tabii öyle olsa Yargıtay hakimlerin de notları düşük olur. Genel kurulları bozduğu için %50 oranında. Dolayısıyla dediğiniz gibi hakimlerimizin adil olması, cesur olması, ideolojik bakış açısından arınmış olması.
Ben bu konuda bir ekleme yapayım. Genelde direnme müessesini hep mesleğin sonuna gelmiş hakimlerimiz uygularlar. Aslında genç hakimlerimizin de uygulaması gerekiyor. Sayın Bakanımız çok iyi bilirler. Yani artık hani belli bir aşamaya gelmiş. Artık hani nasıl derler?
Kararın bozulsa bile benim sicilime tesir etmez diyenler. Tabii.
Diyenler yapıyorlar bunu. Yani genç hakimlerimiz de inceleyip onu çok şart bir şekilde yapabilirler. Bir de hani yaşlı da olsa genç de olsa verilen karara Sayın Bakanımız dediği gibi hakkaniyetle ve vicdanla inanıyorlarsa versinler gönül rahatlığına. Hiçbir sakınca yok.
Yani bozulsa da not alırlar. Yani bozulmaz da yani. Yani yargı öyle gelişiyor çünkü.
Evet.
Şimdi mesela ben bizim ceza hukukumuzun tatbikatında kan sahikiyle ve tahammüden işleyen davalarda tahrik olmazdı. Ben bir davada asıldım ve mahkeme tahriki kabul etti. İlk. Sonra baktım, yakın tarihlerde ağır tarihte kabul etmiş. Yani kan gütme sahikiyle davada ağır tarihi de kabul etmiş. O mahkeme cesaret edip de ağır tarihi vermeseydi,
evet.
Yani birisi cesaret etmiş, vermiş. Yani dedim ya, konjöktüreldir. Neden konjöktüreldir? Bir ara Güneydoğu'da ve Karadeniz'de her gün kan davaları işleniyordu. Bunları önleyebilmek için ağır cezalar veriliyordu. Şimdi o suçlar kalktı gibi bir şey. Yani kan gütme, sakin adam öldürme yok gibi.
Evet.
Orada diğer davalar gibi mealinde görmeye başladı yargı. Dolayısıyla onlarda da tahriki, ağır tahriki vermeye başladı. Ama hakimin biri Yargıtay'ın bütün kararları böyle, ben bunu veremem deseydi o öyle devam ederdi.
Evet efendim, programımızın sonuna geliyoruz. Eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa son söz olarak alabilirim.
Efendim, biz sorulanları söylemeye çalışıyoruz. Böyle yargıyla ilgili bizi konuşturmak istersen herhalde günlerce sorman gerekecek.
Evet.
Ama yani yargının ana problemleri, baş büyük problemleri bunlardır yani. Doğrudur.
Evet efendim. Çok teşekkür ederiz
ben
efendim.
Teşekkür ediyorum.
Lütfettiniz, bize şeref verdiniz. Evet. Kalkıp programımız için
ben
Ankara'dan geldiniz.
Ben başarılar diliyorum efendim. Sağ olun.
Evet, Adil Yargı programımızın bugün sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günler efendim.